Ayrım 40, İplikçe, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 507. Roberto Calvini ile Vatikan Bankası Istituto per l'Opera di Religione ya da bilinen kısa adıyla IOR ortaktı. IOR'un en üst yöneticisi Amerikalı Kardinal Paul Casimir Mersinkus'tu. Kardinal Mersinkus, Vatikan Calvini ve P2 bağlantısını sağlayan isimdi. Mersinkus aynı zamanda Mason, Mafya, Banka ve istihbarat ağının en önemli adamlarından Michele Sindona'nın en büyük dostuydu. Sindona Privata Finanziara Bankası'nı 1959 yılında satın alıyor ve bu banka ile Amerikan banka sistemi ağına dahil oluyordu. Sindona çok geçmeden Vatikan'ın ortakları arasında olduğu Societe Generale Immobiliare'nin de ortakları arasına katılıyordu. Hani şu baba filminin meşhur Immobiliare şirketi. Sindona ile Kardinal Mersinkus el ele vererek Vatikan'ın servetlerini İtalya'dan çıkarmaya başlamışlardı. Vergi cennetlerinden Lüksemburg'da Fasco International AŞ adlı bir şirket kuran Sindona, Vatikan kaynaklarını şirketlerine ve Amerika'da %20 hissesi olan National Bank'a aktarmanın yollarını aramaya başlıyordu. ABD'de faaliyet gösteren Manhattan Bank, Banker Trust, Morgan Bank'ta ortaklıkları olan Vatikan, Fransa'da Rothschild'in hissedarları arasına giriyordu. Kelimenin tam anlamıyla holdingleşen Vatikan, İsviçre'de ve İngiltere'de Credit Suisse, General Motors, Shell, Gulf Oil, General Electric, Bethlehem Steel, IBM ve TWA gibi şirketlerde büyük hisselere sahip oluyordu. Vatikan İtalya'da da boş durmuyor, IANA ve SIA gibi turizm şirketlerine de ortak oluyordu. Banco Privata, din devleti Vatikan'ın Sindona aracılığıyla ortak olduğu bir başka bankaydı. Vatikan İtalyan sanayisinin kontrolünü Finsider adlı şirketiyle sağlıyordu. Hristiyan demokratlarla iç içe olan Sindona bu dostluklarının karşılığını Merkez Bankası'nın aldığı çok büyük kredilerle alıyordu. Immobiliare şirketi Vatikan'ın sahip olduğu şirketlerden biriydi. Bu şirketin sahip olduğu ünlü Watergate binası ve şirketin mülkiyetinde olan diğer taşınmazlar ile bütün mal varlığı Sicilyalı banker Sindona'nın marifetiyle İtalyan Komünist Partisi'nin de ortak olduğu bir konsorsiyuma satılıyordu. Sindona Amerika'da faaliyet gösteren Sicilyalı mafya lideri Lucky Luciano ya da namı diğer Charles Luciano ile ortaklık kuruyordu. Bir tarafta Vatikan, diğer tarafta Amerikan mali oligarşisi ve diğer yandan mafya ile saflarını sıklaştıran Sindona ve Calvini, Vatikan, bankalar ve mafya üçgeninde kilit isim olarak yer alıyorlardı. Bu üçgenin mafya köşesi uyuşturucu ve silah kaçakçılığını elinde bulunduruyordu. Kontrol ve denetim ise P2 Mason locasındaydı. İtalyan gizli servisi SISMI'nin başkanı Santa Vittio da aynı locanın üyesiydi. Ağca ile ilgili soruşturmalar P2 Mason Locası üyesi General Santa Vittio'nun başkanlığı döneminde başlamıştı. 1975 yılında P2 Mason Locası'na bağlı Blackfriars Locası'nda yapılan görkemli bir törenle tektris olan banker Calvini yine aynı loca üyesi Sindona ile burada tanışmış ve beraberce aynı yollarda yürümüşlerdi. Calvini tekris olup P2'ye katıldıktan sonra jet hızıyla yükselmeye başlıyor, önündeki engelleri yıka yıka ilerliyordu. Sindona'nın İtalya dışındaki işlemlerindeki karanlık noktaların gün yüzüne çıkmaya başlamasının ardından soruşturmalar açılıyordu. Bu arada Papa 6. Paul Vatikan'ın bütçesini reddediyordu. Papa 6. Paul 1970 yılında gerçekleştirdiği Filipinler gezisinde Bolivyalı bir artistin bıçaklı saldırısına uğruyor, saldırganı Kardinal Mersinkus onlarca korumadan daha atik davranarak yakalıyor ve Papa'yı kurtarıyordu. Papa'yı ölümden kurtardığı için de Papa tarafından kendisine çok güveniliyordu. Vatikan Bankası IOR Katolik kiliselerinin aracılığı ile dünyanın her yanında şubeler açmıştı. Papa adı bu bankaya dokunulmazlık sağlıyordu. Bankanın başta İtalya olmak üzere dünyanın dört bir yanına yaptığı para transferleri hakkında kimse soru soramıyordu. Bu durum Calvini ve onun arkasındaki mafya için bulunmaz bir nimetti. Calvini, Sindona ve Mersinkus arasında tam bir siyasi ve mali bir örgüt kurulmuştu. Celli'nin P2 Mason locasındaki gücü Umberto Ortolani bu örgütün Güney Amerika'ya açılan kapısıydı. Francesco Pazienza bu örgütün çok uluslu noktası Carboni mafya bağlantısını sağlıyordu. Celli Mason dünyasına uzanan köprü, Mersinkus ise bu dünyayı Papa'ya bağlayan yoldu. İtalyan haber alma örgütleri ile Vatikan arasındaki dehliz işte bu dünyanın altından geçmekteydi. Uğur Mumcu Papa Mafya Ağacı adlı kitabında bakın bu ilişkileri nasıl açıklıyordu. İtalyan Komünist Partisi'nin yayın organı L'Unità, Celli'nin P2 locası dışında Fransa'nın Ermeni mafyasının egemenliğindeki Marsilya kentindeki Templiers locası toplantılarına katıldığını, bu toplantıların 61 Rue de Toulon adresinde yapıldığını, Templier locasının Celli aracılığıyla P2 locasına sağ ve sol örgütlere verilmek üzere silah gönderdiğini yazmaktadır. Celli İtalyan mali oligarşisi ile yeraltı dünyasının İsviçre bankaları ile çok uluslu kaçakçı ve terör örgütlerine uzanan kilit adamıydı. Bu kilit adam İsviçre'de Hans Albert Kuntz'un çok yönlü siyasal ve mali işlerine açılmaktaydı. Calvi ve Mersinkus arasındaki ilişkilerin en önemlilerinden biri Ior'un elindeki Banco Cattolica del Veneto'nun satışına karşı çıkan bir din adamı vardı. Bu din adamı Venedik Kardinali Albino Luciani'ydi. Venedik Kardinali bu olaydan bir süre sonra Papa 6. Paul'un yerine John Paul I olarak Vatikan'a yerleşecek ancak Papa seçilmesinden tam 33 gün sonra ölecekti. Papa 1. John Paul'un ölümü doğal bir ölüm müydü? Yoksa örnekleri İtalya'da görülen yine bir örneği Calvin'in ölümünde görülen cinayetlerden biri miydi? Bu soruyu yanıtlamak olanaksız. Papa 1. John Paul'un ölümü çok ama asıl şaşırıcı olanlar 1. John Paul'un ölümünden sonraki olaylardı. Calvi 1. John Paul'den sonra Vatikan'a yerleşen Polonyalı Papa ile çok daha yakın ilişkiler kuracaktı. Zitrope ve Paketti şirketlerinin Calvi tarafından satın alınmasında hiç güçlükle karşılaşılmamıştı. Bu satış işlerinde uluslararası mali oligarşinin dolandırıcılık ve sahtecilik kenti Liechtenstein ticaret siciline kayıtlı şirketler aracılığıyla paralar ödenmiş ve bir söylentiye göre Kardinal Mersinkus bu satıştan belli bir komisyon da almıştı. 1978 yılı İtalya için gerçekten ilginç bir zaman dilimiydi. İtalya'da Hristiyan demokratlarla komünistler arasında uzlaşma köprüleri kuran eski başbakanlardan Aldo Moro'nun Kızıltugaylar tarafından kaçırılıp öldürülmesi, arkasından Cumhurbaşkanı Leone'nin bir skandal sonucu görevinden ayrılması hep 1978 yılına rastlamaktaydı. Papa 6. Paul'un Ağustos ayı içinde ölümü, yerine seçilen Papa 1. John'un Papa seçildikten 33 gün sonra ölmesi ve büyük bir sürprizle Polonyalı Kardinal Karol Wojtyla'nın Papa seçilmesi baş döndürücü bir hızla gerçekleştirilmişti. Polonyalı Kardinal Vatikan'ın 450 yıllık Papa İtalyan kardinalleri arasından seçilir yolundaki geleneği yıkarak Vatikan'a yerleşirken ABD ve Sovyetler arasında Polonya olayı yeni bir soğuk savaş rüzgarı estirmekteydi. Polonya'da bağımsız dayanışma sendikası ilk eylemlere geçerken bir Polonyalı din adamının Papa seçilmesi acaba bir rastlantı mıydı? Mumcu'nun Vatikan'a Polonyalı bir din adamı seçmek, Polonya üzerindeki büyük kavganın bir parçası mıydı şeklindeki sorusu, günümüze ulaşan ilişkiler ağının önemli bir parçasını teşkil ediyordu. Neyse biz yine devam edelim Papa Mafya ve Ağaca'nın serüvenine. Vatikan'da Papa Mersinkus dostluğu, Vatikan dışında Calvi, Sindona ve Mersinkus arkadaşlığı ve ortaklığı ile sürdürülüyordu. Calvi Celli aracılığı ile uluslararası Mason localarına, Carboni aracılığı ile İtalyan mafyasına kollarını uzatmıştı. Calvi'nin bir yandan Vatikan, öte yandan P2 locası ve mafya ile kurduğu ilişkiler, bu Milanolu bankerin hızla büyümesine ve mali imparatorluğuna yeni şirketler katmasına yol açmaktaydı. Calvi'ye kimse engel olamazdı. Celli ve Ortolani aracılığı ile Güney Amerika'ya da açılan Calvi, buralarda da şirketler satın alıyordu. Milanolu bankerin bu karanlık işleri ve Güney Amerika'ya kadar uzanan elleri, İtalyan Merkez Bankası'nca korku ile izlenmekteydi. bankanın günün birinde kendisi hakkında soruşturma açacağını sezinlemişti. 1978 yılı Calvi ya da kullanılan ismiyle Calvini için kuşku dolu bir yıl olmuştu. Merkez Bankası üzerine doğru gelmeye başlamıştı. Ne yapabilirdi? Yapacağı iş P2 locasını siper almak, siyasal ilişkilerini geliştirmek ve bir yayın organına sahip olmaktı. Böyle yaptı. Hristiyan demokratlara, sosyalistlere ve komünistlere para yardımı yapmaya başladı. Bir yandan bunları yaparken bir yandan da İtalya'nın en büyük basın tröstlerinden biri olan Rizzoli yayın grubunda pay senetleri almaktaydı. Rizzoli elindeki 500 bin tirajlı Corriere della Sera İtalya'nın en etkili yayın organlarından biriydi. Calvini Andrea Rizzoli'yi de Banco Ambrosiano'nun yönetim kuruluna almakta hiç gecikmeyecekti. Ortolani de Rizzoli'nin yönetim kurulunda bir koltuk kapmıştı. Mersinkus Iora kısa adıyla bilinen Istituto per le Opere di Religione'nin başındadır. Mersinkus aynı zamanda Calvi ile birlikte Cisalpina Overseas of Nashville şirketinin yönetim kurulunda beraberdir. Rizzoli Calvini'nin bankasında, Ortolani de Rizzoli'nin yönetim kurulunda görev almıştır. Bu ilişki zinciri içinde Corriere della Sera'nın %80 oranındaki payı önce Calvi'ye, daha sonra da Calvi aracılığı ile Iyor'un eline geçmişti. Calvi bu güçlü ilişkiler ağı içinde özellikle Güney Amerika ülkelerine ve terör gruplarına silah mı satıyordu? Banco Ambrosiano'nun yurt dışı ilişkileri üzerinde yapılan bir soruşturma bu kuşkuları doğrulayıcı yöndeydi. Güney Amerika'da bazı şirketler Iyor'un teminat mektupları ile krediler almışlardı. Kredilerin Peru'daki Banco Andino aracılığı ile Arjantin'e kadar uzandığı da biliniyor. Aynı ilişki zinciri içinde yönetim kurulunda Kardinal Mersinkus ve Banker Calvi'nin bulunduğu Cisalpina Overseas of Nashro kuşkuları üzerinde topluyor. Banco Andino, Mason locası şefi Celli ve sağ kolu Ortolani tarafından elde tutuluyor. Bu trafik içinde Mersinkus adı özel bir önem kazanıyor. Özellik Mersinkus'un Vatikan'daki gücünden ve Polonyalı Papa'ya yakınlığından kaynaklanıyor. Calvi bu mali ilişkiler ağı içinde bir yandan Vatikan, bir yandan mafya, öte yandan da siyasal partiler ve gazetecilik sektörüyle etki alanını genişletmeye çalışıyor. Calvi'nin dostluk ağı gerçekten çok geniştir. Arjantin'in eski diktatörü Perón'dan, Nikaragua eski diktatörü Somoza ve Somoza'yı deviren Sandinista gerillalarına kadar değişik birçok çevre Calvi'nin dostluk çemberi içindeydi. Calvi'nin aldığı bütün bu önlemlere karşın Banco Ambrosiano'nun işlemleri ve yurt dışı ilişkileri İtalyan Merkez Bankası'nca incelemeye alınıyordu. Calvi bu baş döndürücü tırmanış sırasında bu işlerde ustası Sindona ile de kapışmıştı. Bir ipte iki cambaz oynamaz kuralı Milano borsasında da geçerliydi. Sindona bütün gücüyle Calvi'yi ezmeye ve köşeye sıkıştırmaya çalışıyordu. İtalya'da Banco d'Italia adıyla bilinen Merkez Bankası müfettişleri Calvi'nin yüreğini ağzına getiriyorlardı. 1978 yılı Mayıs ayında başlayan inceleme ve soruşturma, aynı yılın Kasım ayı içinde sonuçlanmış, bu soruşturma sonucunda Lüksemburg'daki Banco Ambrosiano Holding ile Kardinal Mersinkus'un yönetim kurulunda bulunduğu Cisalpina Overseas şirketleriyle ilgili kuşkulu kayıtlara rastlanmıştı. Yapılan incelemede Banco Ambrosiano'nun Milano'daki merkezinden Mersinkus'un yöneticiler arasında bulunduğu Cisalpina Overseas şirketine milyonlarca dolar para transfer edildiği ve paraların nerelere gittiğinin anlaşılamadığı saptanmıştı. Müfettişler bir noktada takılıp kalmışlardı. Bundan ötesi Liechtenstein ve Panama şirketlerine dayanıyordu. Bu noktadan bir adım ötesi karanlıktaydı. Bu paralar silah ticaretine mi ayrılmıştı? Iyor, Banco Ambrosiano, Pana ve Liechtenstein ile İsviçre bankaları bir karanlık dünyanın içinde yan yana beraberdiler. Silah ticareti bu karanlık dünyanın içinde miydi? Kuşkular gün geçtikçe yoğunlaşmakta, dosyalar kalınlaşmaktaydı. Merkez Bankası ısrarlıydı. Bankanın dış ilişkileri bütün açıklığıyla tek tek anlatılacaktı. Calvi korkuyordu. Bu bilgiler nasıl açıklanacaktı? Bu ilişki ağı yalnızca kendi bankası ile ilgili değildi. Kendisi ve bankası çok uluslu ilişkiler yumağının yalnızca küçük bir parçasıydı. İlişki ağı Vatikan'dan mafyaya, mafyadan mason localarına kadar uzanmaktaydı. Bunlar nasıl açıklanırdı? Merkez Bankası'nın raporu savcılığa verilmiş. Milano savcı yardımcısı 1 milyar 400 milyon dolarlık paranın hesabını sormaya başlamıştı. Dosya Emilio Alessandrini adındaki genç ve yetenekli bir sorgu yargıcının elindeydi. Mali soruşturmalar kadar sol ve sağ terör örgütleriyle ilgili davalarda uzmanlığı ile ün kazanmış olan bu yargıç, 29 Ocak 1979 günü Prima Linea adlı Kızıl Tugaylara benzer bir sol örgüt tarafından öldürülüyordu. Rastlantı mıydı bu? Bu soruya kesin bir yanıt vermek bugün için de güçtür. Calvi'nin giz dolu ölümünden sonra İtalya'daki birçok olayın arkasında sis perdeleri olduğu anlaşılmamış mıydı? Yargıcın öldürülmesi bu sır dolu olaylardan yalnızca bir tanesiydi. Calvi'nin kuşkulu ölümü bu esrarengiz olayların bir başka örneği değil miydi? İtalya'da olduğu gibi Fransa'da da bu tür dosyalara elini sürenler öldürülüyordu. Bu yargıçları öldürtenler kimlerdi? Kimlerdi bu dosyaların açılmasına engel olmak isteyenler? Herhalde Calvi sağlığında bütün bu soruların yanıtlarını bilmekteydi. Kurduğu dünyada hangi kuralların egemen olduğunu bilecek kadar akıllıydı. Bu yüzden kendisine çok pahalıya mal olan bir koruma çemberiyle dolaşmıyor muydu? Yargıç Alessandrini'nin öldürülmesinden sonra İtalya bir başka cinayet ile çalkalandı. Celli'nin yakın dostu gazeteci Pecorelli, Roma'da kimliği bilinmeyen kişilerce öldürülüyordu. Gazeteci Pecorelli, Celli'ye olduğu kadar P2 locasına ve İtalyan gizli istihbarat başkanlarından Vito Micelli ile de yakın dostluklar kurmuştu. Gazeteci Pecorelli'nin öldürülmesi, Merkez Bankası ile ilgili soruşturmaların başlaması ve banka yöneticilerinden Sarcinelli'nin tutuklanmasını izleyen günlere rastlıyordu. Sarcinelli, sağ basın ve Op dergisi sahibi Pecorelli tarafından komünistlikle suçlanmaktaydı. Bankerler arası savaş kızışmıştı. Banka sisteminin çökmesi iskambil kağıtlarının birbiri ardından devrilmesine benzer. Bir banka hakkında açılan soruşturma bir süre sonra başka bankalara da sıçrar. İtalya'da da böyle oldu. Calvi için güç günler başlıyordu. Öldürülen yargıç Alessandrini'nin dosyalarına bakan yargıç Mucci, önce Calvi'nin yurt dışına çıkışını yasaklıyor, daha sonra da İor'da Massimo Spada ve Luigi Menini ard arda tutuklanıyorlardı. Calvi bu çemberi nasıl yaracaktı? Calvi Güney Amerika'ya açılırken öte yandan Arap dünyası ile ilişkilere geçmişti. İtalya'nın ünlü Fiat otomobil yapım şirketlerinde %10 pay ile Libya sermayesini temsil eden Abdullah Saudi aracılığıyla Arap mali oligarşisi ile işbirliğine girişti. Lüksemburg'daki Ambrosiano Holding adlı banka ile İngiliz National Westminster Bankası ile imzalanan kredi sözleşmeleri ile Calvi dünyanın hemen hemen tüm merkezleriyle bağlanmıştı. Elindeki bu güç yapılan soruşturmaları kolayca atlatmasına yetecek miydi? Calvi bunları düşüne dursun olaylarda bütün hızı ile gelişmekteydi. Calvi Sindona'nın yakın dostu Micheli Crimi'nin İtalya'dan Amerika'ya gönderilen uyuşturucu maddeler nedeniyle gözaltına alınıp sorgulandığını sonradan öğrenmişti. Crimi'nin tutuklanması Calvi'nin Londra'daki kuşkulu ölümüne kadar bütün şiddetiyle esecek olan bir fırtınayı da başlatacaktı. 14 Mart 1981 günü Crimi, P2 locası üstadı Celli'yi niçin sık sık ziyaret ettiğini anlattığı zaman Guardia de Finanza adlı mali polis için yapılacaklar belli olmuştu. Mali polisçe Celli'nin Arezzo'daki lüks villası aranacak, ardından Celli'nin tekstil fabrikası basılacaktı. Fabrikayı basan mali polis şefi Celli'nin dosyalarına göz atarken gözlerine inanamıyordu. P2 locasının 962 üyesinin adları ard arda yazılmıştı. Bunların arasında İtalyan gizli güvenlik örgütü SISMI'nin başta başkanı olmak üzere birçok görevlisi, çeşitli partilerden parlamenterler, 50'yi aşkın general ve amiral de bulunmaktaydı. Bunların arasında Calvi'nin de adı vardı. Calvi gibi Sindona'nın ve Rizzoli'nin. Ele geçen belgeler arasında Calvi'nin yurt dışına çıkma kararının kaldırılması için yüksek mahkeme üyesi yargıç Ugo Zilletti'ye bir Cenevre bankasından ödenen rüşvetin kayıtları da bulunmaktaydı. Olaylar kalbiyi sımsıkı kuşatmaktaydı. Mehmet Ali Ağaca papayı 13 Mayıs günü vurduğunda kalbi tutuklanacağı günü beklemekteydi. Tutuklama kararı papa suikastini izleyen hafta içinde verildi. 20 Mayıs günü kalbi Milano'daki evinden alınarak cezaevine gönderildi. Vatikan'ın gücü kalbinin tutuklanmasını önleyememiş, Kardinal Mersinkus'un duaları da Tanrı'ya ulaşmamıştı. Calvini ya da Calvi, Lodi cezaevinden kurtulmak için Mersinkus'un dualarından daha etkili bir yolu seçmişti. İtalyan istihbaratı ve CIA ile yakın ilişkileri olan danışmanı Pazienza'yı bugün AKP'nin dahil olmak için birçok aracılar araya koyduğu Hristiyan Demokratların lideri Piccoli ile Sosyalist Parti lideri Bettino Craxi'ye yollayıp yardım istiyordu. Her iki lider de ellerinden geleni yapıyorlardı. Ancak Maliye Bakanı Andrea Attoni'nin Banco d'Italia'nın teftiş raporlarını okuduktan sonra Vatikan'a gidip çok geçmeden Calvi ile ilişkilerinin kesilmesini istemesinden sonra Vatikan'ın tavrı da değişmişti. Mehmet Ali Ağaca tarafından Papa'ya karşı gerçekleştirilen suikast girişimi Banco Ambrosiano ile Banco Fitali arasındaki kavganın Calvi'nin yenilgisiyle sonuçlandığı ve İtalyan Maliye Bakanı'nın Vatikan'a Calvi ile ilişkilerin bir an önce kesilmesi yolundaki uyarıyı yaptığı ve Papa'nın da bu uyarıları ciddiye aldığı günlere rastlaması yalnızca tesadüfle açıklanabilir mi? Mart ayının 14. günü Celli'nin iş yerinde P2 Mason Lojası'nın listesi ele geçirilmiştir. Nisan ayında İtalyan Maliye Bakanı Vatikan'dan Calvi ile olan ilişkisini kesmesini istemiştir. Calvi ile ilgili suç dosyası Milano savcılığınca Mayıs ayı başında tamamlanmıştır. Mehmet Ali Ağaca'nın papaya suikast girişimi 13 Mayıs gününe rastlamış, Calvi 20 Mayıs günü tutuklanmıştı. Calvini tutuklama beklerken yardım umduğu papaya son derece ilginç bir eylem gerçekleşiyordu. Maltepe cezaevinden kaçıp daha sonra hakkındaki tüm yayınların aksine Ortaklar Öğretmen Okulu'nda gizlenen ve daha sonra MİT mensubu Mehmet Eymür'ün iddiasına göre yine MİT'çi Timur Hanoğlu tarafından sağlanan sahte pasaportla yurt dışına çıkartılan Ağaca 13 Mayıs 1981 Çarşamba günü San Pietro Meydanı'nda cipiyle tam önünden geçen Polonyalı Papa II. Paul'a iki el ateş ederek suikast eylemini gerçekleştiriyordu. Ancak burada oldukça dikkat çekici bir başka olay daha gerçekleşiyor. Açıklamalara göre Papa'nın vücudundan 3 mermi çıkarılıyordu. Yani olayda ikinci bir tetikçi daha vardı. Amerikalı turist Lowell Newton ikinci tetikçinin kaçarken arkasından fotoğrafını çekiyordu. Oral Çelik önce Ağaca'nın tutarsız ifadelerinin ardından Abdullah Çatlı'nın Eylül 1985'te tanık olarak Roma mahkemesinde suikastin yapıldığı gün Viyana'da benim yanındaydı şeklinde verdiği ifade ile kurtuluyordu. Fransız gizli servisi Papa'ya yapılacak suikasti önceden haber almış, bu durumu Vatikan'a bildirmişti. Ancak Papa'yı korumakla görevli olanların birçoğunun suikastin tam göbeğinde yer almasından dolayı hiçbir tedbir alınmıyordu. Fransız gizli servisi sadece suikasti rapor etmekle kalmamış, Oral Çelik, Abdullah Çatlı ve Mehmet Ali Ağaca'nın günü gününe nerede ne yaptıklarını da izlemişti. 1968-1973 yılları arasında Türkiye'de CIA istasyon şefi olarak görev yapan Duane Clarich, Papa'ya suikast düzenlendiği tarihte Roma'da görevliydi. Suikastin ardından 1 Ağustos 1981'de tekrar ABD'ye geri döndü. Başta CIA istasyon şefi ve Abdi İpekçi cinayetinin kilit isimlerinden Paul Henze, Duane Clarich, Mehmet Eymür gibi isimler gerek yazdıkları kitaplarla, gerek kaleme aldıkları makalelerle ve gerekse verdikleri mülakatlarla sürekli olarak Papa suikasti ile ilgili olarak bilgi kirliliği yaratıyorlardı. 4 Şubat 1977 tarihli Zaman gazetesinde Fehmi Koru ya da namı diğer Taha Kıvanç, CIA ajanı Frank Turpil'in Ağaca'nın Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya geçmesinde rol oynadığını aktarıyordu. Bir diğer MİT mensubu Metin Günyol, İpekçi cinayetini araştırmakla görevlendiriliyordu. MİT görevlisi daha sonra bu soruşturmadan istifa ediyor, İspanya'nın Mallorca adasında turizm bürosu açıyordu. Her ne hikmetse Mehmet Ali Ağaca da Papa suikastinden önce Mallorca adasını ziyaret ediyor, orada günlerce kalıyordu. Ağaca'nın papayı vurmasının ardından Metin Günyol bu defa Mallorca adasına geri gelip tekrar MİT'teki görevine dönüyordu. 16 Ocak 1997 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesine demeç veren Metin Günyol, İpekçi cinayetini aydınlattığını iddia ediyor ve şunları söylüyordu. Ama öyle bir manzara ile karşılaştım ki bir değil 50 Abdi İpekçi'nin öleceğini bilsem yine de söylemem, üstüne gitmem. Ağaca yakalandıktan sonra atıldığı hücrede ziyaretçileri tarafından hiç yalnız bırakılmıyordu. Hapishane papazı Santini iki günde bir yanına uğruyordu. Suikast kurbanı papa bile Ağaca'yı hücresinde ziyaret edenlerin kervanına katılıyordu. İtalyan savcı her fırsatta Ağaca'nın yanında yerini alıyordu. Kimler gelmiyordu ki Ağaca'nın yanına? İtalyan gizli servisi Sismi'nin şefi Santa Vito'dan sonra Sismi'nin başına geçen General Lugarezzi'nin yardımcılarından Titta, CIA ajanı ve Calvi'nin danışmanı Francesco Pazienza. Ne diyordu CIA istasyon şefi Paul Henze? Ağaca hangi istihbarat örgütüne çalıştığını bilemez. Bırakın Ağaca'yı, alim bile olsan bu karışıklığın içinden çıkamaz. Kimin kimle çalıştığını çözemezsin. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sıfatını taşıyan Tayyip, P2 locası üyesi İtalyan başbakanına kendi açıklamasıyla sadakatle bağlı olabilir mi? Tayyip Papa ile 2006 yılında Ankara Havaalanı'nda hangi konuda görüştü? Ve Fethullah Gülen Papa'ya sizin hizmetkarınızız derken neleri kastediyordu? İlişkiler ne kadar karmaşık değil mi? Ne demiş vatandaşın biri? Alçak adamın yükselmesi maymunun ağaca tırmanmasına benzer. Yukarı çıktıkça kıçı daha çok gözükür. 40. ayrımın sonu. Sayfa 519.